Sayım 22. bölüm 5 ila 6. ayetlerde Balak, Beor oğlu Balam'ı çağırmak için ulaklar gönderdi. Balam, Fırat ırmağı kıyısında Amav ülkesindeki Betor'da yaşıyordu. Balak şöyle dedi: Mısır'dan çıkıp yeryüzünü kaplayan bir halk yarı başıma yerleşti. Lütfen gel de benden daha güçlü olan bu halka benim için lanet oku. Olur ki onları yener, ülkeden kovarız. Çünkü senin kutsadığın kişinin kutsanacağını, lanetlediğin kişinin lanetleneceğini biliyorum. Balam'ı çağırtır. Anlaşıldığına göre bu peygamber tüm çevreye ün salmış, herkesce bilinen birisiydi. Balak ona para teklif eder ve İsrailoğullarının lanetlemesini ister. Bu acayip halk Ürdün ırmağı tarafından akın akın bu diyara gelmişti. Balak onların geri dönmelerini ve topraklarından çekilmelerini istiyordu. Sayım 22. bölüm 7. ayette Moab ve Midyan ileri gelenleri falcılık ücretini alıp gittiler. Balam'a varınca Balak'ın bildirisini ona ilettiler diye yazar. Balam'a haberciler gönderdi ve bu isteğini uygulayabilmek için onun yardımını istedi. Balam gerçekten çevreye ün salmış birisidir. Haberciler işlerini görebilmek için beraberlerinde gereken hediyeleri ve parayı getirmiş olmalıydılar. Balam aslında bir falcıydı. Balak İsrail'e karşı lanet okuması için ona oldukça yüklü bir para teklif eder. Balam onlara geceyi burada geçirin dedi. Rabbin bana söyleyecekleri uyarınca size yanıt vereceğim. Bunun üzerine Moab önderleri geceyi Balam'ın yanında geçirdiler diye yazıyor. Sayım 22. bölüm 8. ayette. Burada Balam'ın tavrında ruhsal bir ciddiyet görüyoruz. Tanrı'nın bu konuda ne söyleyeceğini anlamak istiyor. Göründüğü kadarıyla Tanrı ile bir aşamaya kadar temas kurmak niyetindedir. Şimdi bakın neler oluyor. Sayım 22. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında. Tanrı Balam'a gelip evinde kalan bu adamlar kim diye sordu. Balam Tanrı'yı şöyle yanıtladı. Sippor oğlu Moab kralı Balak bana şu bildiriyi gönderdi. Mısır'dan çıkan halk yeryüzünü kapladı. Gel de benim için onlara lanet oku. Olur ki onlarla savaşmaya gücüm yeter, onları kovarım. Ben şahsen bunu ilginç buluyorum. Nedense Tanrı gelip onunla konuştu. Sayım 22. bölüm 12. ayette ise ama Tanrı Balam'a onlarla gitme, bu halka lanet okuma, onlar kutsanmış halktır dedi. Tanrı kesin bir şekilde ne yapıp yapmaması gerektiğini Balam'a bildirdi. Bu konuda gri bir gölge, belirsizlik diye bir şey olamazdı. Kesinlikle onlarla gitmemesini söyledi. Şimdi Balam'ın ne yaptığına dikkat edin. Sabah Balam kalktı, Balak'ın önderlerine ülkenize dönün çünkü Rab sizinle gelmeme izin vermiyor dedi. Sayım 22. bölüm 13. ayet. Görüyoruz ki Balam gerçekten Tanrı ile olan bağlantısında ciddi ve dürüst bir kişi olarak görünüyor. Olaylar burada bitmiş olsaydı Balam'ın gerçekten dürüst birisi olduğunu kabul ederdim. Ama Balak onun yakasına yapışmış, bırakmak istemiyor. Sayım 22. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında bunun üzerine Balak ilk gidenlerden daha çok ve daha saygın başka önderler gönderdi. Balam'a gidip şöyle dediler. Sippor oğlu Balak diyor ki, lütfen yanıma gelmene engel olan hiçbir şeye izin verme. Çünkü seni fazlasıyla ödüllendireceğim. Ne istersen yapacağım. Ne olur gel. Benim için bu halka lanet oku. Şimdi durum değişmeye başlıyor. Aslında değişen bir şey yok. Sadece daha çok para teklif ediyorlar. Balam fikrini değiştirdi mi? Şöyle yazar. Sayım 22. bölüm 18. ayette. Balam, Balak'ın ulaklarına şu yanıtı verdi. Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, Tanrım Rabbin buyruğundan öte küçük büyük hiçbir şey yapamam. Yapılacak iş için gereken ücreti artırdıkları halde Balam yanaşmadı. Onları reddetti. Bu tavrıyla gerçekten Tanrı sayar bir kişi olduğunu gösterir. Bu noktada onun verdiği cevaba amin demek içimizden gelir. Ama yine de içimden beni bir şeyler dürtüp, acaba neden altın ve gümüş dolu bir saraydan söz ettiğini sormak isterim. Bu adamın art niyetleri olsa gerek. Altın ve gümüşten söz ettiğine göre bunları düşünüyor olmalıydı. Açgözlüydü ve gözünü o anda para hırsı bürümüştü. Sayım 22. bölüm 19. ayette, lütfen siz de bu gece burada kalın. Rabbim bana başka bir diyeceği var mı öğreneyim diye yazar. Durun bakalım burada neler oluyor. Her şey ortada sanırım. Ne yapması gerektiği konusunda Tanrı ona daha önce açıkça konuşmuştu. Tanrı'nın ona başka neler diyeceğini duymak için bir gece daha beklemeye gerek yoktu. Rab ona daha önce onlarla gitmeyeceksin demişti. Ama bu adam para hırsıyla yanıyor. Belki Rab kapıyı biraz aralar da içeri girerim düşüncesiyle onları alıkoymaya çalışıyor. Ayağını azıcık kapıdan içeri sokabilirse onlarla gitmeye hazırdı. Bu durum gerçekten ilginçtir. Kendimize sormalıyız. Acaba biz de bazen böyle yapıyor muyuz? Vaiz olanlarımız çoğu kez Tanrı'dan bir çağrı aldığımızı söyleriz ve bazen bununla övünürüz. Bir kez birisinin öyküsünü duydum. bir vaiz bir akşam eve gelip eşine şöyle demiş. Şekerim, Tanrı az önce beni yakınımızdaki şu kasabaya gidip oradaki toplulukta hizmet vermeye çağırdı. Bildiğin gibi orası bizim kasabadan daha büyük. Kilisesi de daha büyük. Üye sayısı da daha fazla. Ve üyeleri daha zengin. Oradaki insanlar gerçekten cana yakındırlar. Orada ruhsal çobanlık yapmaya çağrıldım ve şimdi yukarı çıkıp bu konuda Rabbin isteğinin ne olduğunu öğrenmek için dua edeceğim. Eşi şöyle demiş, ben de yukarı gelip seninle dua edeyim. Adam hemen cevap vermiş, hayır demiş, ben dua ederken sen aşağıda eşyaları toplamaya başla. Adam zaten kararını vermişti. Dua meselesi boşunaydı. Balaam da teklif edilen para konusunda kararını vermişti. Şimdi dikkatle dinleyelim, bakalım ne oldu. Tanrı bunu sadece Balaam için değil, senin benim için de yapar. İyi bir şey değildir bu dostum. Biz yanlış bir isteğimizde çok ısrar edersek, Rab bazen bu isteğimizi bize verir. Sayım 22. bölüm 20. ayette, o gece Tanrı Balaam'a gelip, madem bu adamlar seni çağırmaya gelmiş, onlarla git. Ancak sana ne söylersem onu yap dedi. Başka bir deyişle Rab ona şöyle diyor. Tamam, madem ki gitmekte ısrar ediyorsun ve zaten gideceksin, o zaman git ama yine de benim söyleyeceklerimi onlara söyle. Buna çok dikkat et. Burada Tanrı'nın izin veren isteğini görebiliriz. Onun isteği doğrultusunda olmamasına rağmen yapmakta ısrarlı olduğumuz bir şeyi yapmamıza bazen izin verir. İsrailoğullarının çöldeki durumlarında belki hatırlayacaksınız, et vermesi için Rab'den ısrarla istemişlerdi ve sonunda Rab onların istediklerini verdi. Ama bununla birlikte onlara hastalık da gönderdi. Bizim durumumuzda da bazen Rab'bin isteğine uymayan bir şeyi o kadar ısrarla isteriz ki Tanrı onu bize verir ama onunla birlikte belalar da gelir. Sayım 22. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında Balaam sabah kalkıp eşeğine palan vurdu. Moab önderleriyle birlikte gitti. Tanrı onun gidişine öfkelendi. Rabbin meleği engel olmak için yoluna dikildi. Balaam eşeğine binmişti. Yanında iki uşağı vardı. Eşek yalın kılıç yolda durmakta olan Rabbin meleğini görünce yoldan sapıp tarlaya girdi. Balaam yola döndürmek için eşeği dövdü diye yazıyor. Daha önce Tanrı'dan direkt bir yanıt almıştı. Ama bundan hoşlanmadığı için bu yolda gitmeye karar vermişti. Bu kez Tanrı kendi meleğini gönderdi ama nedense bu peygamberde Tanrı düşüncesi hiç yoktu. Bu adamda hiçbir ruhsal sezinleme göremiyoruz. Hatta ağzını açıp konuşamayan bir hayvanda görülen ruhsal sezinleme bile bu adamda yoktu. Sayım 22. bölüm 24 ila 26. ayetler arasında Rabbin meleği iki bağın arasında iki yanı duvarlı dar bir yolda durdu. Eşek Rabbin meleğini görünce duvara sıkıştı. Balaam'ın ayağını ezdi. Balaam eşeğe yine dövdü. Rabbin meleği ilerledi. Sağa sola dönüşü olmayan dar bir yerde durdu diye yazıyor. Balaam gözü dönmüş şekilde para hırsıyla ileriye doğru gitmekte ısrarlıydı. Çok açgözlü birisiydi. Sayım 22. bölüm 27 ve 28. ayetlerde eşek Rabbin meleğini görünce Balaam'ın altında yıkıldı. Balaam öfkelendi. Değneğiyle eşeği dövdü. Bunun üzerine Rab eşeği konuşturdu. Eşek Balaam'a sana ne yaptım ki 3 kez beni böyle dövdün diye sordu. Tabii ki burada bir mucize oluyor. Tanrı Balaam'a vermek istediği mesajı ona bu şekilde iletmek istedi. Birisi bu konuda şöyle dedi. Balaam'ın gününde bir eşeğin konuşmuş olması bir mucize niteliğinde görülmelidir. Günümüzde ise bir eşeğin suskun kalması mucize niteliğinde görülmelidir. Bu belki de doğru bir söz. Sayım 22. bölüm 29 ila 31. ayetler arasında Balaam benimle alay ediyorsun diye yanıtladı. Elimde kılıç olsaydı seni hemen öldürürdüm. Eşek, bugüne dek hep üzerine bindiğin eşek değil miyim ben dedi. Daha önce sana hiç böyle davrandım mı? Balaam hayır diye yanıtladı. Bundan sonra Rab Balaam'ın gözlerini açtı. Balaam yalın kılıç yolda durmakta olan Rabbin meleğini gördü. Eğilip yüzüstü yere kapandı. Melek Balaam'ı yine uyardı. Yalnızca Rabbin ona söylediklerini konuşacaktı. Bu uyarıdan sonra Balaam kral Balak ile randevusuna gitti. Sayım 22. bölüm 32 ila 35. ayetler arasında Rabbin meleği neden 3 kez eşeğini dövdün diye sordu. Ben seni engellemeye geldim. Çünkü gittiğin yol seni yıkıma götürüyor. Eşek beni gördü. 3 kez önümden saptı. Eğer yoldan sapmasaydı seni öldürür, onu sağ bırakırdım. Balaam Rabbin meleğine günah işledim dedi. Beni engellemek için yolda dikildiğini anlamadım. Uygun görmüyorsan şimdi evime döneyim. Rabbin meleği adamlarla git dedi. Ama yalnız sana söyleyeceklerimi söyleyeceksin. Böylece Balaam Balak'ın önderleriyle gitti. İşte bu olaya kutsal kitap Balaam'ın yolu diye değinir. Sahte peygamberlerden söz ederken elçi Petrus şöyle yazdı. 2. Petrus 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerde. Haksızlıkla elde ettiği kazancı seven Beor oğlu Balam'ın yolunu tutarak doğru yolu bırakıp saptılar. Balam işlediği suçtan ötürü azarlandı. Konuşamayan eşek insan diliyle konuşarak bu peygamberin çılgınlığına engel oldu. Balam'ın yolu görülebildiği gibi açgözlülüktür. Ne yazık ki bugün çevremize baktığımızda Balam'ın yolunda giden birçok Mesih imanlısı görebiliriz. Yalnız bireyler değil, aynı zamanda hizmet grupları da para peşinde gidiyorlar ve insanların gözlerini Mesih'e döndürecekleri yerde paraya çeviriyorlar. Bugün sözde müjdeyi yaymakla görev yaptığını iddia eden birçok hizmet grubu var ki kullandıkları ölçek Amerikan doları ya da Avrupa Eurosudur. Ekonomik açıdan en güçlü olan hizmet grubu en etkin grup sayılmaktadır. Ne kadar saçma ve Mesih'in verdiği buyruğa aykırı bir yaklaşım. Öyle değil mi? Rab bizi açgözlülükten, paraya tapınmaktan, paraya tapmaktan korusun. Şimdi bu ayetlerde gözlerimiz önüne serilen şu manzaraya bir bakalım. Melek onunla konuştuktan sonra Balam yoluna devam eder ve İsrail'in kamp kurduğu yere varır. Sayım 22. bölüm 36 ila 41. ayetlerde Balak, Balam'ın geldiğini duyunca onu karşılamak için Arnon kıyısında sınırın en uzak köşesindeki Moab kentine gitti. Balam'a seni çağırmak için adam gönderdiğimde neden gelmedin dedi. Seni ödüllendirmeye gücüm yetmez mi? Balam işte şimdi geldim diye yanıtladı. Ama ne diyebilirim ki? Ancak Tanrı'nın bana buyurduklarını söyleyeceğim. Bundan sonra Balam Balak'la yola çıkarak Kiryat Husot'a gitti. Balak sığırlar davarlar kurban etti. Balam'la yanındaki önderlere et gönderdi. Sabah Balak Balam'ı Bamot Baal'a çıkardı. Balam oradan İsrail halkının bir kesimini görebiliyordu. Sayım 22. bölüm 36 ila 41. ayetler. Moab kralı Balak onu alıp aşağıda İsrail'in kurduğu kampı görebilecekleri bir dağ doruğuna çıkarır. Çölde sayım 23. bölümdeki temel konu Balam'ın hatasıdır. Balam'ın hatası Tanrı'nın doğruluğu konusunda bilgisiz olmasıydı. Burada gerçekten çarpıcı bir görünüm vardır. Balam şimdi Moab kralı Balak'a geliyor. Balak, Balam'ı bir dağın başına çıkarıyor. Oradan aşağıya bakıp İsrail halkının kampını kuş bakışı görebiliyorlar. Burada bir gerçek var. Balak, Balam'ın vermiş olduğu peygamberlik sözleriyle tatmin olmamıştı. Şimdi Balam'ı alıp İsrail halkının kurmuş olduğu kampın çevresini saran dört dağın tepesine ayrı ayrı çıkaracaktır. Balak ne yaptı? Balam'ı alıp Baal denilen sahte tanrıya tapınılan yüksek bir yere çıkardı. Orada bu sahte tanrıya sunular sundular ve orada Rab Balam'ın ağzına bir söz koydu. Sayım 23. bölüm 7 ila 12. ayetler arasında sonra şu bildiriyi iletti. Balak beni Aram'dan, Moab kralı beni Doğu dağlarından getirdi. Gel benim için Yakup soyuna lanet oku dedi. Gel İsrail'in yıkımını dile. Tanrı'nın lanetlemediğini ben nasıl lanetlerim? Rabbin yıkımını istemediği kişinin yıkımını ben nasıl isteyebilirim? Kayaların doruğundan görüyorum onları. Tepelerden bakıyorum onlara. Tek başına yaşayan, uluslardan kendini soyutlayan bir halk görüyorum. Kim Yakup'un soyunun tozunu ve İsrail'in dörtte birini sayabilir? Doğru kişilerin ölümüyle öleyim. Sonum onlarınki gibi olsun. Balak, Balam'a, bana ne yaptın dedi. Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni getirdim. Oysa sen onları kutsadın. Balam, ben ancak Rabbin söylememi istediği şeyleri söylemeliyim diye yanıtladı. Burada İsrail ulusu ile ilgili peygamberliklerin birincisini görebiliriz. Balak, Balam'ın ağzından böyle bir sözün çıkmasını istemiyordu ve aynı zamanda beklemiyordu. Bu peygamberlik sözü onu tatmin etmedi. Böylece Balam'ı alıp bir başka dağın doruğuna çıkardı. İsrail halkına bir kez daha bakıp bir peygamberlik vermesini bekliyordu. İsrail halkı hala vadide kamp kurmuş durumdaydı. Bu kez Balak, Balam'ı Pisga dağının tepesine çıkardı ve orada da yakılmalık sunular sundular. Aşağıda İsrail halkının kurduğu büyük kampı görebiliyorlardı. Rab yine Balam'ın ağzına bir söz koydu. Sayım 23. bölüm 18 ila 24. ayetler arasında şöyle yazar. Balam şu bildiriyi iletti. Ey Balak, uyan ve dinle. Ey Sippor oğlu, bana kulak ver. Tanrı insan değil ki yalan söylesin. İnsan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine getirmez mi? Kutsamak için bana buyruk verildi. O kutsadı, ben değiştiremem. Yakup soyunda suç bulunamadı. Ne de İsrail'de kötülük. Tanrıları Rab aralarındadır. Aralarındaki kral olarak adına sevinç çığlıkları atıyorlar. Tanrı onları Mısır'dan çıkardı. Onun yaban öküzü gibi gücü var. Yakup soyuna yapılan büyü tutmaz. İsrail'e karşı falcılık etkili olmaz. Şimdi Yakup ve İsrail için Tanrı neler yaptı denecek. İşte halk bir dişi aslan gibi uyanıyor. Avını yiyip bitirmedikçe, öldürülenlerin kanını içmedikçe rahat etmeyen aslan gibi kalkıyor. Yine İsrail'i lanetleyeceği yerde onu kutsadı. Tanrı açık bir şekilde Balam'a İsrail halkını lanetlemeyeceksin diyor. Şimdi Balam'ın ne yapmak istediğini görebiliyoruz. Kendi mantığını ve rasyonel yöntemini kullanıp Tanrı'nın İsrail ulusunu lanetlemek istediği sonucuna varır. Bu sonuca nasıl vardı? İsrail halkı günah işlemişti. Kampta günah ve kötülük vardı. Kötü şekilde başarısızlığa uğramışlardı. Az önce Musa'nın yaptırmış olduğu tunç yılanı ve bu olayda İsrailoğullarının günahlarını itiraf ettiklerini görmüştük. Balam bu noktada kendi mantığını kullanarak bu insanların Tanrı yargısını hak ettikleri sonucuna varmıştı. Doğal insan her zaman bu şekilde düşünür. İsrail günah işlemişti ve Tanrı onu yargılamalıydı. Kişisel durum yine böyledir. Doğal insan bir kişi günah işlerse Tanrı onu hemen yargılayacaktır diye düşünür. Bazen bana soruyorlar. Nasıl oluyor da Tanrı Davut peygamber hakkında benim yüreğime yakın bir kişidir diyebildi? Biliyor musunuz? İnsanın kendi doğruluğundan daha üstün, daha yüksek bir doğruluk var. Bu Mesih'in doğruluğudur. Elçi Pavlus şöyle diyor. Romalılar 8. bölüm 31 ila 34. ayetler arasında. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Bir günahlı İsa Mesih'e iman etmişse Tanrı onu ayrıca yargılamaz. Çünkü o kişi İsa Mesih'e iman ettiğinden dolayı onun günahları Mesih'in şahsında yargılanmıştır. Dünya insanı bunu anlayamaz. Balam da bu gerçeği anlayamadı, kavrayamadı. Balam büyük olasılıkla şöyle düşündü. Tanrı günahından dolayı İsrail'e yargı giydirecek. Eğer Tanrı İsrail'i yargılayacaksa hiç olmazsa bunu benim vereceğim peygamberlik sözüyle yapsın da Balak'tan biraz para koparabileyim. Balam'ın düşüncesine göre Tanrı zaten İsrail'i yargılayacaktı. Bunun yanı sıra kendisi de köşeyi dönmüş olacaktı. Balam Tanrı'nın doğruluğunu anlayamadı. Tanrı'ya yürekten iman edenlerin Tanrı yargısı altına gelmediklerini anlayamadı. Mesih imanlısı günah işlediği zaman Tanrı'nın terbiye eden eli altına gelir. Onun yargısı altına değil. Balak hala bu durumdan memnun değildir. Balam'ı alıp Beor dağının başına çıkarır. Oradan bir kez daha İsrail halkını görecektir.
Çölde Sayım 24. bölümdeki temel konu Balam'ın öğretisi, Moablar ile zina, onların putperestliğini kucaklamak konularıdır. Balam'ın öyküsü ara verilmeden bir önceki bölümden devam ediyor. Sayım 24. bölüm 1 ila 2. ayetin başı şöyle der. Balam, Rabbin İsrail halkını kutsamaktan hoşnut olduğunu anlayınca önceden yaptığı gibi gidip fala başvurmadı. Yüzünü çöle çevirdi. Baktı, İsrail'in oymak oymak yerleştiğini gördü. Burada bizi gerçekten şaşırtan bir görüntü var. Tanrı'nın ruhu bu adamın üzerine indi. Bu şaşırtıcı bir şeydir. Şimdi onun verdiği peygamberlik sözünü dinleyelim. Sayım 24. bölüm 2. ayetin devamından 9. ayetin sonuna kadar şöyle yazar. Tanrı'nın ruhu onun üzerine inince şu bildiriyi iletti. Beor oğlu Balam, gözü açılmış olan, Tanrı'nın sözlerini duyan, her şeye gücü yetinin görümlerini gören, yere kapanan Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor. Ey Yakup soyu, çadırların, ey İsrail konutların ne güzel. Yayılıyorlar vadiler gibi, ırmak kıyısında bahçeler gibi. Rabbin diktiği öd ağaçları gibi, su kıyısındaki sedir ağaçları gibi. Kovalarından sular akacak, tohumları bol suyla sulanacak. Kralları Agak'tan büyük olacak. Krallığı yüceltilecek. Tanrı onları Mısır'dan çıkardı. Onun yaban öküzü gibi gücü var. Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek. Kemiklerini parçalayacak. Oklarıyla onları deşecekler. Aslan gibi, dişi aslan gibi yere çömelir, yatarlar. Kim onları uyandırmaya cesaret edebilir? Seni kutsayan kutsansın. Seni lanetleyen lanetlensin. Evet, daha önce İsrail günah işlemişti ama Tanrı bu günahın gereğini yapmıştı. Tunç yılanın yukarı kaldırılmasıyla insanların günahları bağışlanmıştı. Şimdi başka birisinin kalkıp da bu insanları suçlamasına, onlara karşı yargı talep etmesine izin veremezdi. Balam'ın yapabileceği tek bir şey vardı. İsrail halkını övmek ve kutsamak. Buna benzer şekilde diyebiliriz ki şeytan Tanrı'nın seçmiş olduğu imanlara karşı herhangi bir suçlama yapamaz. Romalılar 8. bölüm 33 ve 34. ayetler, Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir diye yazar. O zaman biz bunlara karşı ne diyebiliriz ki? Hiçbir şey diyemeyiz. Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Hiç kimse. Tanrı onları aklamıştır. Başka diyecek bir şey kalmıyor. Sayım 24. bölüm 10 ila 14. ayetler arasında ise, Balam'a öfkelenen Balak ellerini birbirine vurarak, düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni çağırdım dedi. Oysa 3 kez onları kutsadın. Haydi hemen evine dön. Seni ödüllendireceğimi söylemiştim. Ama Rab seni ödül almaktan yoksun bıraktı. Balam şöyle karşılık verdi. Bana gönderdiğin ulaklara Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile Rabbin buyruğundan öte iyi kötü hiçbir şey yapamam. Ancak Rab ne derse onu söylerim dememiş miydim? İşte şimdi halkıma dönüyorum. Gel bu halkın gelecekte halkına neler yapacağını sana bildireyim. Doğal olarak Balak öfkelidir ama Balam ona Rabbin ona verdiği buyruğun sınırlarını aşamaz, onun dışına çıkamaz diyor. Sayım 24. bölüm 15 ila 16. ayetlerde sonra Balam şu bildiriyi iletti. Beor oğlu Balam, göze açılmış olan, Tanrı'nın sözlerini duyan, yüceler yücesinin bilgisine kavuşan, her şeye gücü yetenin, görümlerini gören, yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor. Şimdi Balam'ın sözlerini dikkatle dinleyiniz. Gerçekten kayda değer bir peygamberlik sözüdür bu. Doğuş bayramında bunu duyarız. Sayım 24. bölüm 17 ile 19. ayetler arasında bunlar yazılıdır. Şöyle yazar. Onu görüyorum ama şimdilik değil. Ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak. İsrail'den bir önder yükselecek. Moabluların alınlarını, Şet oğullarının başlarını ezecek. Düşmanı olan Edom ele geçirilecek. Evet, Seyir alınacak ama İsrail güçlenecek. Yakup soyundan gelen kişi önderlik edecek. Kentte sağ kalanları yok edecek diye yazıyor. Değerli kardeşim, hiç durup düşündün mü? İsa Mesih doğduğu zaman doğudan gelen bilginler bir yıldız arama düşüncesini nereden buldular? İsrail üzerinde egemenlik sürecek olan bir kral ile bir yıldızı birleştirme düşüncesi nereden geldi? Acaba neden bu kadar uzun bir yolculuğa çıkmışlardı? Bu peygamberlik sözü verildikten yaklaşık 1500 yıl sonra doğudan, Balam'ın ülkesinden yıldız bilimcileri kalkıp İsrail ülkesine geliyorlar. Balam herkesce tanınan ve sayılan bir peygamber olduğuna göre onun bu peygamberlik sözü korunmuş olmalıydı. İsa'nın doğumunda doğudan gelen bilginler bu peygamberlik sözünü biliyorlardı. Herkesin dikkatini çeken yıldızı gördükleri zaman Balam'ın sözlerini anımsadılar. Yakup'tan bir yıldız çıkacak. İsrail'de bir önder kalkacak. Yıldız bilimcileri Yeruşalim'e geldiklerinde ilk soruları neydi? Matta 2. bölüm 2. ayette bunun cevabını görüyoruz. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Bu yazıların yanı sıra Daniel peygamberin yazdıklarını da düşünürsek, bu bilim adamlarının Yeruşalim'e o zamanda gelmiş olmaları bizi şaşırtmıyor. Daniel peygamber de verdiği peygamberlik sözünü doğuda vermişti. Daniel, İsa Mesih'in yaklaşık ne zaman yeryüzüne geleceğini net bir şekilde bildirmişti.